Ayrım 7, YGS, LYS, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, sayfa 80. Anlatım ve özellikleri, anlatım türleri, düşünceyi geliştirme yolları. Anlatım ve özellikleri, anlatıma hazırlık. Bir anlatıma başlamadan önce ilk olarak yazılacak konu, sonra da yazının amacı belirlenmelidir. Ardından konuyu yazmak için bilgi toplamak gerekir. Bilgi toplamak için ise okuma, inceleme, araştırma, alıntı yapma, özet çıkarma gibi çalışmalar yapmak gerekir. Anlatıma hazırlık aşamasında kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, internet gibi bilgi kaynaklarından yararlanılmalıdır. Bilgi kaynaklarından toplanan bilgiler kısa notlar haline getirilmelidir. Anlatımda kaynaklardan yararlanmak, anlatımın doğru olmasında etkilidir. Anlatımda yazar deneyimlerinden ve gözlemlerinden de yararlanır. Gözlemler, betimlemelerin en önemli kaynağıdır. Anlatımda tema, konu ve sınırlandırma. Her anlatımın bir teması, konusu vardır. Tema geneldir, soyuttur. Örneğin sevgi, ayrılık, dostluk birer temadır. Konu ise temanın sınırlandırılmış, somutlaştırılmış halidir. Temalar zaman, mekan, kişi ve bağlam çerçevesinde sınırlandırılıp somut hale getirilir. Örneğin sevginin insana kazandırdıkları, ayrılığın öğrettiği tecrübeler, dostluğun arkadaşlıktan farkı birer konudur. Aynı tema şiir veya düz yazı olarak farklı konularla, farklı dil ve anlatım özellikleriyle anlatılabilir. Anlatıcı kendi amacına uygun olarak temayı sınırlandırır. Bir metnin başladığı temayı sınırlandıran ve somutlaştıran bir göstergedir. Örneğin bir metindeki modern romanda yalnızlık başlığı, yalnızlık temasını sınırlandırır. Anlatımın ve anlatıcının amacı, bütün anlatımlarda anlatıcıyla dinleyici okuyucu arasında bir ilişki vardır ve anlatımın temel amacı bu ilişkidir. Bütün iletişimlerde olduğu gibi anlatım gönderici, alıcı, kanal, ileti ve şifre gibi iletişim öğelerinin işlevlerine göre değişir. Anlatıcının üslubu amacı ve alıcıya göre değişir. Çünkü anlatıcı kendisini dinleyene, okuyana iletisini en uygun bir üslupla ulaştırmayı amaçlar. Anlatımda anlatıcının tavrı, anlatıcı anlattığı konuya, kendi yargılarına, gözlemlerine, deneyimlerine ve alıcıya göre nesnel veya öznel, somut veya soyut, doğrudan veya dolaylı anlatımlara başvurarak tavrını belirler. A. Öznel nesnel anlatım. Nesnel anlatım, kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen bilgilerin kullanıldığı anlatımdır. Öznel anlatım ise kişisel düşüncelerin ve duyguların ifade edildiği anlatımdır. Örnek, Mozart ölümünden önceki son 5 yıl içinde peş peşe eserler vererek son piyano konçertolarını ve ölüm ilahisi eserini bestelemiştir. Mozart'ın sayısının 626'yı bulduğu görülen eserlerinin çoğunu klasik müziğin hemen her çeşidindeki örnekler oluşturmaktadır. 49 senfonisi, 20 kadar opera ve 20 kadar da piyano konçertosu vardır. Bu paragrafın anlatımında yazar, anlatıma duygularını katmamış, bilgiye kanıtlanabilecek yargılara dayalı bir anlatıma başvurmuştur. Dolayısıyla bu paragrafta nesnel bir anlatım söz konusudur. Örnek, yaz ister sevin ister bunalın, çocukların mevsimi, açık pencerelerden hele akşam ince uzun bir gölge gibi usulca inerken sevinçten çıldırmış çocukların sesi dolduruyor ev içlerini. Çatı altlarından kurtulmanın müjdesini haykırıyorlar. Durduk yerde nedensiz seviniyorlar. Kahkahalarla yuvarlanıyorlar sabahtan akşama. Bu paragrafın anlatımında yazar kişisel duygu ve düşüncelerine dayalı bir anlatım yapmıştır. Dolayısıyla bu paragrafta öznel anlatım söz konusudur. B. Somut soyut anlatım, duyulara bağlı olarak yapılan anlatımlarda somut anlatım kişisel düşünce, tasarı ve kanaatlere dayanan anlatımlarda soyut anlatım söz konusudur. Örnek, Mayıs ayında bir akşam vakti bir balıkçı kayığı denizinin güney kesiminde açık bir deniz üzerinde gidiyordu. Kaya adacıklar morarmaya, bulutsuz gökyüzünde yer yer bulutlar toplanmaya başlamıştı. Güneş batıyordu. Bu parçanın anlatımında yazar gözlemlerine, duyularına yer vererek anlatımını yapmıştır. Dolayısıyla parçada somut anlatım söz konusudur. Örnek, aydın uyumsuz olabilendir. Yaşadığı ortam ile çelişkisi olan kimsedir. Aydın biraz da kendi kendiyle çelişkisi olan kimsedir. Çelişki olmadan gelişme olmaz. Aydın gelişirken biraz da geliştiren kimsedir. Geliştirmeyen aydın olamaz. Bu parçanın anlatımını yazar kişisel düşüncelerine, kanaatlerine yer vermiştir. Dolayısıyla parçanın anlatımında soyut anlatım söz konusudur. C. Doğrudan dolaylı anlatım. Anlatıcı anlatımda kendi gözlemlerini ve deneyimlerini dile getirerek doğrudan anlatıma ya da başkasından öğrendiklerini, duyduklarını ifade etmek için dolaylı anlatıma başvurabilir. Örnek, boğaza girdik ve aynı anda sert bir poyraz da başladı. Arkadan gelen rüzgar yelkenleri şişirirken birazdan başlayacağı besbelli olan yağmurdan önce etrafı görebilmek için kaptan kökünün önden ayaklığa çıktım. Sol tarafım Trakya, öteki yanım da Hellespontus'tur. Şimdi ama bu iki yaka arasında görünüm olarak belirgin bir fark yoktu. Çıplak gözle baktığımda her iki yanda da bol bol zeytin ağacı olduğunu gördüm. Bu paragrafta yazar duyularına, gözlemlerine başvurmuştur. Dolayısıyla paragrafın anlatımı doğrudan anlatım söz konusudur. Örnek, şiirin bir duyuş işi olduğu kadar bir bilgi, birikim çabası olduğunu düşünen Oktay Rıfat, şairin kendisine varışının hiç de kolay olmadığını, bunun uzun bir yol olduğunu belirtiyor. Bu cümlede yazar Oktay Rıfat'tan öğrendiklerini, duyduklarını anlatmıştır. Dolayısıyla bu paragrafta dolaylı anlatıma başvurmuştur. Soru, bir başka coğrafya olduğu kadar farklı düşüncelere, farklı duygulara da göç edilir zaman zaman. Her iç yolculuğu insanın kendisinden bir diğer benine taşınmasıdır belki de. Bir düşün peşinde koşmak bazen de kötü bir düşten kaçmak. Kah biri, kah diğeri sınırları aşmaya, yeni dünyalar bulmaya vesile olur. Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A. Öznel soyut doğrudan anlatımlı. B. Nesnel somut dolaylı anlatımlı. C. Öznel somut doğrudan anlatımlı. D. Nesnel soyut doğrudan anlatımlı. E. Öznel soyut dolaylı anlatımlı. Cevap, yazar kişisel düşüncelerini dile getirdiği için bu paragrafın öznel, yazarın kişisel kanaatlerini yansıtması bakımından soyut, yazarın direkt olarak da kendi çıkarımlarını içermesi bakımından da doğrudan anlatımlı olduğunu söyleyebiliriz. Doğru seçenek A'dır. Öznel, soyut, doğrudan anlatımlı. Anlatımın özellikleri, bir anlatımda duygu ve düşünceler öncelikle anlatıcının zihninde açık bir biçimde belirlenmelidir. Ardından bu duygu ve düşünceler dil kurallarına uygun olarak düzenlenmeli ve anlatılmalıdır. Güzel, iyi, doğru bir anlatım ve anlatıcının iletisinin alıcıya açık ve net bir biçimde ulaşması için anlatımın açıklık, duruluk, yalınlık, akıcılık, doğallık, tutarlılık, özgünlük, sağlamlık gibi özelliklere sahip olması gerekir. Açıklık, anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı açıkça ifade etmesidir. Açık anlatımdan birden çok yorum çıkmaz, herkes aynı şeyi anlar. Açıklığın olmadığı anlatımda kapalılık söz konusu olur. Edebi sanatlar yaygın olarak kullanılmayan sözcükler veya söz grupları, gereğinden uzun cümleler ve anlatım bozuklukları metinlerdeki açıklığı bozan unsurlardır. Açık bir anlatımda edebi sanatlara yer verilmez. Örnek, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Bu şiirde merdiven, etek, yaprak, sema sözcükleri sembolik değeri olan, açık istiare yoluyla mecaz anlamda kullanılmış olan sözcüklerdir. Söz sanatları bulunduğu için bu şiir açık anlatıma sahip bir şiir değildir. O halde bu şiirin kapalı bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. Açık bir anlatımda dilde yaygın olarak kullanılmayan söz ve söz gruplarına, bağdaştırmalara yer verilmez. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde özellikle ikinci yeni şairleri yaygın olarak kullanılmayan sözcükleri kullanmışlar, yeni sözcükler türetmişler, dil bilgisel ve anlatımsal bakımdan dilin alışılmış kalıplarını bozmuşlardır. Örnek, ben nice gözle, nice denizle, nice gazelle, rimle gördüm, rimle bildim, rimle yaşadım seni. Sen ne iyiydin, güzel değilsen de, çirkin değilsen de, kocan ne iyiydi sonra, nide elinde gökyüzleri. İkinci yeni şairi Cemal Süreyya'nın bu şiirden aldığımız bölümde dilde yaygın kullanılmayan rimle sözcüğü kullanılmış. Nide ve iyiydin sözcükleri özellikle bozulmuş. Nide elinde gökyüzleri gibi alışılmamış bağdaştırmalara başvurulmuştur. Bundan dolayı anlam bakımından kapalı bir şiir ortaya çıkmıştır. Buna karşın aşağıdaki paragrafın anlatımda kullanılan söz ve söz grupları dilde yaygın olarak kullanılmaktadır ve paragraf yalındır. Kulübeden çıktı ve göle doğru yürüdü. Böğürtlenlerle kaplı kırmızı toprakları geçti. Mor püsküllü çiçekler açmış deve dikenlerini, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneşe dönen İrlanda yoncalarına baktı. Gri bir pusla kaplı gölün yüzeyinde oluşan beyaz köpüklü dalgaları inceledi. Açık bir anlatımda söz gereksiz yere uzatılmaz. Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz. Örnek: kahkahalarımızın ortamdakilere rahatsızlık verdiğinin farkına vardığımızda çok geç kalmamakla birlikte belli bir mahcubiyet duygusu da hareket edip her bir yöne rastgele dağıldığımızda gece çoktan yerini bırakmaya hazırlanıyordu sabaha cümlesinde söz gereksiz yere uzatılmış ve cümle anlaşılması zor bir hale gelmiştir. Oysa cümleyi kahkahalarımızın ortama rahatsızlık verdiğini kavrayıp mahcup bir biçimde rastgele dağıldığımızda sabaha az kalmıştı şeklinde söylediğimizde söz durumu ve bütün duyguları karşıya taşıyacak bir açıklığa kavuşur. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması açıklığı bozar. Örnek: hazırlıksız sınava girildiğinde başarı imkansızlaşır cümlesinde hazırlıksız sözcüğü yanlış yerde kullanıldığı için açıklık bozulmuştur. Açıklığın sağlanması için hazırlıksız sözcüğü girildiğinde sözcüğünden önce kullanılmalıdır. Karşılaştırmalarda yapılan yanlışlıklar açıklığı bozar. Örnek: köpekten senden daha çok korkarım cümlesinde köpek ile sen arasında bir karşılaştırma yapılmamaktadır aslında. Ama cümle bu haliyle bu yoruma da müsaittir. Cümleyi şöyle söylersek açıklık sağlanır. Köpekten senin korkmandan daha çok korkarım. Kimi zaman zamirlerin belirtilmemiş olması açıklığı bozar. Örnek: beni aradığını duyunca çok şaşırdım cümlesi şu iki anlamına gelebilir. Senin beni aradığını duyunca çok şaşırdım ya da onun beni aradığını duyunca çok şaşırdım. Dolayısıyla açıklığı sağlamak için senin ya da onun zamirlerinden hangisi kastediliyorsa cümlede o belirtilmelidir. Virgül eksikliği ya da virgülün yanlış kullanılması açıklığı bozar. Örnek: sunucu yönetmeni sahneye davet etti cümlesinden yönetmenin sunucu olduğu anlamı da çıkmaktadır. Cümledeki sunucu sözcüğünden sonra virgül koyduğumuzda açıklık sağlanmış olur. Yanlış anlamda kullanılan sözcükler açıklığı bozar. Örnek: siz bütün şehri kapsamıştı cümlesinde kapsamak sözcüğüyle kaplamak sözcüğü birbirine karıştırılmış ve anlamcı yanlış kullanılmış sözcükten dolayı cümlenin açıklığı bozulmuştur. Siz bütün şehri kaplamıştı dediğimizde açıklık sağlanmış olur. Duruluk, anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmamasıdır. Güzel ve etkili bir anlatımda gereksiz ek veya söz tekrarlarına yer verilmez. Aynı anlamı veren sözcüklerin bir arada kullanılması duruluğu bozar. Örnek: mecburen evden çıkmak zorunda kaldık cümlesinde aynı anlama gelen mecburen sözcüğüyle zorunda kalmak bir arada kullanılmış ve cümlenin duruluğu bozulmuştur. Cümleyi evden çıkmak zorunda kaldık ya da mecburen evden çıktık biçiminde söylediğimizde duru bir anlatım sağlanmış olur. Kişiden kişiye değişen yoruma açık bir konuyu tartışmanızı istiyorum cümlesinde kişiden kişiye değişmek ile yoruma açık olmak aynı anlama gelen sözler olduğundan bu cümlenin de duruluğa aykırı bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Sana itimadım, güvenim, saygım sonsuz cümlesinde itimat ile güven aynı anlama gelen sözcüklerdir. Gereksiz sözcüklerin kullanılması anlatımda engel teşkil eder ve anlamın duruluğunu bozar. Eklerin gereksiz kullanımı duruluğu bozar. Örnek: birçok şehirlerde bulundum cümlesinde ler çokluk eki duruluk ilkesine aykırı olarak kullanılmıştır. Cümleden çıkarılmalıdır çünkü birçok belgisiz sıfatı zaten çokluk bildirmektedir. Not: bir paragrafta gereksiz sözcük veya eklere yer verilmişse o paragraf duru değildir. Yalınlık, sadelik, anlatımın süsten, söz sanatları, ağır sözcükler ve özenli uzun cümlelerden uzak olmasıdır. Karşıtı süslülüktür. Çok süslü ağır anlatımlar için ağdalı ifadesi kullanılır. Yalın bir cümlede düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. Yalın bir metnin dil ve ifadesi sade yani süssüzdür. Ağır anlaşılması zor sözcüklerin kullanılması ve süslü sanatlı bir anlatım yalınlığı bozar. Örnek: uzakta ağlayarak uyurmuş gibi Stradivarius. Bir pericik sel sularına bırakmış çiçekleri. Küp pembesi bir kökten atarmış, mor yüreğini bir kül kedisi. Ormanda 100 yıldır uyuyan gözler açılmış bir menekşe ışığına. Eskil denizlerin köpüğünde belirmiş bir yıkıntı. Melankolia, çocukluğum. Bu paragrafta Stradivarius, el yapım bir keman markası ve yazarın türettiği bir sözcük olan melankolia gibi anlaşılması zor sözcüklerin kullanılması, ayrıca söz sanatlarına yer verilerek sanatlı süslü bir dil kullanılması metni yalınlıktan uzak süslü bir anlatıma taşımıştır. Buna karşın aşağıdaki paragraf kısa ve sanatsız cümlelerle kaleme alındığından yalın bir dile sahiptir. Ayağa kalktı, elindeki kadehi kafasına dikti, ortalıkta dolaşmaya koyuldu, salınarak geziniyor. Duvardaki tabloların önünde duruyor, ağırlığını bir yüksek ökçeli ayakkabıdan ötekine aktarırken, ne kötü bir sanatçı taklidi, gözlerini kısarak bakıyor, tablolara anlamış gibi. Akıcılık. Akıcılık anlatımın pürüzsüz olması hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi demektir. Anlatımda akıcılığı bir nehrin akıp gitmesiyle somutlaştırabiliriz. Nehrin akışı sırasında suyun karşısına çıkan taş, kaya gibi unsurlar suyun akışı nasıl engellerse anlatımda da anlatımın akışını engelleyen durumlar bulunur. Gereksiz ek, hece veya sözcük bulunması, anlatım sırasında ses akışını bozan ses veya sözcüklere yer verilmesi veya söylenmesi, güç sözcüklerin metinde kullanılması akıcılığa engel olan durumlardır. Akıcılığı sağlamak için şiirlerde asonans ve aliterasyonlara başvurulur. Örnek, güneş batmak üzereydi, hava serinlemişti, üşüdü, hırkasını aldı sırtına, çevre sakindi, sanki herkes uykudaydı. Sessizlik vardı, içi ürperdi. Koşup gitti içeri, radyoyu açtı. Bir müzik yayıldı ortalığa. Oh dedi, içi rahatladı. Tekrar döndü balkona. Hava serindi ama hırkası vardı, üşümüyordu. Müzik vardı hafiften, sessizlik kaybolmuştu. Şimdi rahat rahat okuyabilirdi kitabını. Bu paragrafta anlatım hiçbir engele takılmadan akıp gitmektedir. Buna karşın aşağıdaki paragrafın anlatımı program sözcüğünün tekrarından dolayı pürüzlüdür. Programlarının izlenme oranından memnun olamayan televizyon kanallarının yeni program arayışı aslında programlardan değil, program içeriklerinden kaynaklanmaktadır. Gereksiz ek veya heceler de akıcılığı bozar. Sevgisiz büyüdüğünden, güvensiz olduğundan topluma uyum sağlayamıyordu cümlesinde den eki gereksiz kullanılmıştır. Aynı ekin tekrar tekrar kullanılması akıcılığa engel oluşturur. Bu cümleyi sevgisiz büyük güvensiz olduğundan topluma uyum sağlayamıyordu şeklinde akıcı hale getirebiliriz. Aynı şekilde kişiden, zamandan ve olaydan arınılmış bir öyküleme yoktur cümlesinde den eki gereksiz tekrarlanmış ve arınılmış sözcüğünde ıl eki gereksiz yere kullanılmış akıcılığı bozmuştu. Bunun yerine kişi, zaman ve olaydan arınmış bir öyküleme yoktur denmelidir. Doğallık, içtenlik, anlatımın zorlamalardan, yapmacıklardan uzak olarak içten bir anlatımla samimi bir şekilde yapılmasıdır. Özellikle denemelerde içtenlik aranan bir özelliktir. Örnek, yalnızsınızdır, etrafınız her daim yosun kokulu bir tülle sarılı, biraz bulanık, biraz titrektir sanki. Yaşadığımız hiçbir anın içinde değilsinizdir. Hep bir başka anı yaşar zihniniz ve baktığınız hiçbir yeri görmezsiniz aslında. Hep bir başka yerin hayaliyle bulunduğunuz yerin gerçekliğini birbirine karıştırır gözleriniz. Bilirsiniz birileri vardır orada, bekleyen, seven, hoş geldin diyecek olan biri, birileri. Bildikleriniz yaşadıklarınızı değiştirmez. Oysa saplanıp kalmışsınızdır. Koparamayacaksınızdır kendinizi. Doğallık anlatımın inandırıcılığını sağlar. Anlatımı yapan kişiyle anlatım arasında bir uyum olmalıdır. Yani anlatımda kullanılan sözcükler, ifade edilen duygular, düşünceler bize anlatıcıyı düşündürmelidir. Bu durum özellikle sanatsal metinlerin inandırıcılığı için önemlidir. Örneğin bir roman kahramanının kişilik özellikleriyle konuşması arasında bir uyum yoksa, yani anlatım yapaysa romanın inandırıcılığı kalmaz. Örnek, adamlar huzursuzlandılar, sabırsızlandılar. Genç adam hala kolunu bırakmıyordu gelinin. Niye anlamıyorsun dedi gelin. Aşkımız bir günahtı. Son sözün bu mu? Bu dedi gelin. Yazık ki bu. Ama hiçbir şey konuşmadık daha. Konuşacak bir şey yok inan. Geç kaldın, geç kaldık. Hepsi bu. Ama düşünsen hiç olmazsa severek ayrılıyoruz. Hiç olmazsa bu ayrılığı yaşatacağız kendimizde. Adını söyle bana, hiç olmazsa adını söyle. Ne önemi var adamın? Zaten şu yaşadığımızın da bir adı yoktu ki sevgilim. Yaşandı, güzeldi ve bitti. Ayrılık bir sevda kaderidir. Bilirsin, öğrenmiş olmalısın. Öğretmiş olmalılar. Bu parçada yazar okuru şaşırtmak ve amacına uydurmak için kasıtlı olarak doğal olmayan bir kurgu yaratmıştır. Sadece 15-20 dakika önce göz göze gelen, birbirlerinin adlarını dahi bilinmeyen iki kişinin diyaloglarına yer vermiştir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda anlatımın abartılı ve yapmacık olduğu ortadadır. Aşağıdaki örnek ise yazarın çocuk bakış açısını günlük konuşma diliyle anlatımı zorlamadan, içten ve süsten uzak olarak usta bir biçimde kaleme aldığı doğal bir anlatımdır. Benim saçlarım yumuşak. Havva'nın saçları keçe gibi. Annem ustura ile iki kere kazıttı saçlarını uzasın diye ama uzamadı, kısa kaldı. Burnu da öyle biçimsiz ki, yamyası. Tıpkı okul kitabımızdaki maymunun burnuna benziyor burnu. Hiç sevmiyorum onu, pis, hırsız. Nasıl çıktı dediğim o olsun, kütük gibi şişti bacağı. Geceleyin asmadan üzüm koparmaya çıkmış düşmüş. Doğru idare lambasının üstüne. Cam kırıkları ayağına değmiş hep. Aptal. Babam da çok merhametli. Kalktı bu çirkin kızı İstanbul'a götürdü. Yalnız kaldık. Annem gizli gizli ağladı. Bir aydır rahatız. Keşke hiç gelmese bu Havva. Geldi ama iyi olmuş. Özgünlük. Anlatımın veya düşüncelerin başka bir anlatıma veya düşünceye benzememesi, hiçbir yapıtı veya düşünceyi taklit etmemesidir. Özgünlük anlatımın içeriğinde ya da biçiminde olabileceği gibi her ikisinde de olabilir. Örnek, balkon. Çocuk düşerse ölür çünkü balkon. Ölümün cesur körfezidir evlerde. Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların, anneler anneler elleri balkonların demirinde. İçimde ve evlerde balkon bir tabut kadar yer tutar. Çamaşırlarınızı asarsınız hazır kefen, şezlongunuza uzanın ölü. Gelecek zamanlarda ölüleri balkonlara gömecekler. İnsan rahat etmeyecek öldükten sonra da. Bana sormayın böyle nereye, koşa koşa gidiyorum. Alnından öpmeye gidiyorum evleri balkonsuz yapan mimarların. Sezai Karakoç'un bu şiiri hem kendisinden önceki şairlerce ele alınmayan bir konuyu, balkonu ele alması, hem de alnından öpmeye gidiyorum evleri balkonsuz yapan mimarların gibi çarpıcı ve şairane has dizelere sahip olması dolayısıyla özgün bir şiirdir. Aynı şekilde çocukların balkondan düşmesi nedeniyle şairin balkonlara ölüm körfezi olarak bakması orijinal bir bakıştır. Özlülük. Az sözle çok şey anlatmaktır. Anlatım söz yığından uzak, özet bir nitelik taşır. Özlülüğün ustaca kullanımı yoğunluk ve derinliği bir beraberinde getirir. Böylece anlatım okura yeni anlamlar düşündürür, çok şey anlatır. Özdeyişler ve atasözleri özlü sözlerdir. Yunus Emre'nin şiirlerinde olduğu gibi ifade edilmesi zor konuların sade, öz ve kolaylıkla anlatılmasına sehli mümteni denir. Örnek, dilimin sınırları beynimin sınırlarıdır. Einstein, ne arıyorsun sen? O sundur. Mevlana. Sağlamlık, anlatımın dil bilgisi kurallarına uygun olmasıdır. Öge eksiklikleri, eklerin yanlış kullanımı gibi dil bilgisel yanlışlar sağlamlığı bozar. Ben ağaç evimin tepesinde oturup tek gözlü bir kertengele gibi uyuyakalmışım. Bu örnekte dil bilgisi kurallarına aykırı bir cümle kuruluşu söz konusudur. O halde bu cümle sağlam bir cümle değildir. Bu cümleyi ben ağaç evimin tepesinde oturup tek gözlü bir kertenkele gibi uyuklamışım şeklinde sağlamlaştırabiliriz. Televizyondaki birçok programı zararlı buluyor ama asla koparamıyoruz cümlesinde. Dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur. Dolayısıyla bu cümle sağlam bir cümle değildir. Bu cümleyi televizyondaki birçok programı zararlı buluyor ama bu programlardan asla kopamıyoruz şeklinde sağlamlaştırabiliriz. Tutarlılık, bütünlük, anlatımın mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması tutarlılıkla ilgilidir. Öykü ile şiir akraba türlerdir, ancak şiir sanatçıya çektirdiği çile bakımından öyküden daha zorlayıcıdır. Seçilen sözcüklerin çağrışım değeri taşıması, şiiri yoğun ve değerli kılan bir özelliktir. Çağrışım değeri olan sözcükleri seçmek sıkıntılı bir süreçtir şair için. Bu bakımdan şiir öyküye asla yaklaşamaz. Bu parçada söylenmek istenen şey şiir yazmanın öykü yazmaktan daha zor bir iş olduğudur. Buna karşın anlatımın son cümlesinde şiirin zorluk bakımından öyküye yaklaşamayacağı gibi önceki yargıya zıt bir düşünce savunulmuştur. Dolayısıyla parçanın son cümlesinde bir çelişki doğmuştur. Bu çelişki parçanın tutarlılığını bozmuştur. Soru: bir şair kendi ritmini kendi getiren adamdır. Başkalarının aletiyle şarkı söyleyip çalgı çalan adama sonuçta bir virtüöz derler. Halbuki şiirde virtüöz yoktur ve virtüözlerden mükemmel bir çalgıcı da olsalar kendilerine pay verilerek hiçbir yerde bahsedilmez. Ancak onlara ücretle şurada burada iş gördürürler. Yukarıdaki parçada iyi bir şairde olması gerektiği vurgulanan şey aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalınlık, B. Açıklık, C. Yoğunluk, D. Özgünlük, E. Duruluk. Cevap: parçadaki ana düşünce giriş cümlesinde belirtilmiştir. Buna göre bir şairin kendi ritmini bulması özgünlükle ilgili bir ifadedir. Ayrıca virtüöz bir müzik aracını ustalıkla çalabilen sanatçıdır. Oysa parçada başkasının aletiyle çalgı çalan bir virtüöz sözüyle yazar, özgün olmamayı, taklit etmeyi anlatmak istemiştir. Doğru seçenek D'dir, özgünlük. Anlatımın oluşumu: bir anlatımda sözcükler, söz grupları, cümleler ve paragraflar anlatımsal bağdaşıklık ve dil bilgisi bütünlük bağlaşıklık içerisinde bir araya gelirler. Bağdaşıklık bir metinde dil öğelerinin ifade ettiği durumlar arasında anlam bağıntılarının bulunmasına bağdaşıklık denir. Örneğin apartman boşluğunda yankılanan güvercin sesleri loş odanın kapı aralığından içeriye sızıyor cümlesinde dil öğeleri arasında anlam bağlantıları mevcuttur. Bağdaşıklık vardır. Aynı cümleyi apartman boşluğunda yansıyan güvercin sesleri loş odanın kapı aralığından içeriye sızıyor biçimde söylediğimizde bağdaşıklık yoktur, anlatım bozukluğu vardır. Çünkü ses yankılanır, yansıyan ise ışıktır. Cümlede güvercin seslerinden bahsettiği için yankılanan dememiz gerekir. Aşağıdaki cümlelerde bağdaşıklığa uyulmaması anlamsal bozukluk sonucu ortaya çıkan anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Fransa'da öğretim gördüğü için bu işe kolay girdi. Büyük olasılıkla 2 hafta sonra gelir sanırım. Birbirine yaklaşık duran 2 araba da siyahtı. Sürekli çalışmasına karşılık koşuda başarılı olamadı. Senaryoyu en ince ayrımlarına dek inceledi. Bağlaşıklık, bir metinde dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uygun olarak bir araya getirilmesine bağlaşıklık dil bilgisi bağıntısı denir. Örneğin, onu çok seviyor, her zaman yardım ediyordu cümlesinde bağlaşıklık yoktur, dolaylı tümleç eksikliğine dayalı bir anlatım bozukluğu söz konusudur. Bu cümle, onu çok seviyor, ona her zaman yardım ediyordu şeklinde dil bilgisel bir bütünlük oluşturularak düzeltilebilir. Aşağıdaki cümlelerde bağlaşıklığa, dil bilgisine uyulmaması sonucu ortaya çıkan anlatım bozukluklarını düzelttiniz. Kötü günlerinde onu aradı, yardım etti. O hakkımda ne dediğini çok iyi biliyorum. Konserve kutusunu açtı ve yemeye başladı. Şiir çok kısa ama anlamı yoğun değildi. Yüzlerce güllerin birini bile alamadım. Not: bağlaşıklığa ve bağdaşıklığa aykırılık anlatım bozukluğuna yol açar. Bu konuyla ilgili bol örnek ve uygulama için kitabınızın anlatım bozukluğu bölümünden yararlanınız. Bağdaştırma, en az 2 sözcüğün yeni bir anlam ifade edecek biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan söz gruplarına bağdaştırma denir. Dilde yaygın olarak birbiriyle ilişki sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bağdaştırmalara alışılmış bağdaştırma, birbiriyle uyuşmayan sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan günlük dilde kullanılmayan bağdaştırmalara alışılmamış bağdaştırma denir. Örneğin, dağın yüceliği alışılmış bir bağdaştırma iken dağın derinliği alışılmamış bir bağdaştırmadır. Yine kilometrelerce yol bağdaştırması alışılmışken kilometrece özgürlük alışılmamış bir bağdaştırmadır. Alışılmamış bağdaştırmalara özellikle şiirde yer verilir ve alışılmamış bağdaştırmalar Türk şiirinin önde gelen özelliklerinden biridir. Alışılmamış bağdaştırmalarla şair duygularını en iyi biçimde anlatmayı, okuyucuyu, dinleyiciyi şaşırtmayı, etkilemeyi ve onların zihninde yeni tasarılar oluşturmayı hedefler. Kurudu artık otlar, bitmiyor tazeleri, birikinti sularda yaprak cenazeleri. Yukarıdaki dörtlüğün son dizesinde cenaze göstergesinin duygu değeri sonbaharın hüznünü hissettirecek biçimde yaprak göstergesine aktarılarak alışılmamış bağdaştırma oluşturulmuştur. Aşağıdaki bağdaştırmaların alışılmış bağdaştırma mı, alışılmamış bağdaştırma mı olduklarını belirttiniz. Denizin pencereleri, kanımızın akışından, zavallı üçgen, senin Ağustos çeşmeleri yüzün, evin göğü, kırmızı bir kuştur soluğum, güzel laflı İstanbul, sınıfın duvarları, kelimelerin dalları, evin tavanı, kanımızın gürültüsünden, bir çakıl taşı gülümseyişi, yılın son günleri, uçurum gözlü sevgilim. 7. ayrımın sonu, sayfa 85.